Hanımefendiler, beyler, selam. Bugün sizlere devlet piyasaya müdahale ederse neler olur? Devlet piyasaya nasıl müdahale eder? Bunları anlatmak istiyorum. Bunu nasıl anlatacağım size? Talan ve taban fiyatlardan ve vergiler ve sübvansiyonlardan bahsederek anlatacağım bunu. Başlayalım. Zaman zaman halk, devletin piyasaya müdahil olması ve pazarda algılanan yanlışları düzeltmesi için talepte bulunur. Bu sık sık beklenmeyen sonuçlara yol açar. İnsanların teşviklere nasıl karşılık verebileceği göz önüne alınmadığında iyi niyetli politikalar doğru yoldan sapabilir. İnsanlar insan gibi davranmayı bırakmayacakları için hükümetler hareketlerinin ters dürtüler yaratıp yaratmayacağını hesaba katmak zorundadır. Benzer şekilde piyasanın mal tedarik edemediği ya da fiyatları doğru tayin edemediği zamanlar da vardır. Bu durum teşvikleri piyasanın daha iyi işleyeceği şekilde sağlamak ya da yeniden yönlendirmek için devletin müdahale etmesini gerektirir. Hükümetlerin kullandığı iki yaklaşım tavan fiyat ile taban fiyattır. 1970'lerin başlarında Amerika giderek artan gıda fiyatlarıyla karşılaştı. Sonuç olarak halk devletin piyasaya müdahil olup artışları durdurması için feryat etti. Hükümet sorunun kaynağına ineceği ve bu konuda bir şey yapacağına semptomları tedavi etmeye kalktı. Nixon hükümeti ailelerin çilesini hafifletme gayretiyle fiyat kontrollerini yasalaştırdı. Bu tür bir fiyat kontrolü gıda maddelerine uygulanan etkin bir tavan fiyattı. Perakendeciler hükümetin şart koştuğu tavanın üzerinde bir fiyat uygulayamadılar. Tavan fiyat bir mal, hizmet ya da öz kaynak için belirlenen azami yasal fiyattır. O zamanlar teori hükümet gıda maddeleri üzerinde bir tavan fiyat uygularsa fiyatların yükselişinin duracağı ve herkesin istediği gıda maddesini istediği fiyata alacağıydı. Elbette bu insanların insan gibi davranmadığını varsayar. Fiyatların az talep dengesinin sonucu olduğunu hatırlayın. Ayrıca bu iki gücün tamamen insan tabiatı tarafından şekillendirildiğini de unutmayın. Tüketici davranışını yönlendiren talep kanunu, fiyatlar düştükçe tüketicilerin satın alma dürtüsünün artacağını, fiyatlar yükseldikçe satın alma dürtülerinin azalacağını söyler. Üretici davranışını yönlendiren arz kanunu, fiyatlar yükseldikçe üreticilerde daha fazla üretme duygusu olacağını, fiyatlar düştükçe daha az üretme dürtüsüne sahip olacaklarını söyler. Gıda piyasasında tavan fiyatın etkisi nedir? Teşviklere bakalım. Tavan fiyat tüketicileri satın almaya teşvik eder. Ama üreticilerin üretme hevesini kırar. Hali hazırda etin yarım kilosunun 5 dolardan satıldığını farz edin. Tüketiciler fiyatı çok yüksek bulurlar ve hükümetin yarım kilo et için 3 dolar tavan fiyat uygulamasını talep ederler. Temsilciler, senatörler ve başkanlar tekrar seçilmek istedikleri için tüketicilere hitap edip tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koyarlar. 3 dolarlık fiyat tüketicilere daha çok almaları için işaret verirken üreticilere daha az üretmeleri için işaret verir. Tavan fiyatın sonucu yarım kilosu 3 dolar fiyatlı etin yetersizliğidir. Bu fiyattan ete olan talep etin arzından daha fazladır. Tüketiciler 3 dolarlık tavan fiyatı elde etmişler ama birçok tüketici hiç et alamamıştır. Fiyat denetimleri çeşitli nedenlerle etkisizdir. Hesaba katmaya değer bir neden gözetim ve yaptırım ihtiyacının artmasıdır. Bu da hiç de ucuza gelmeyen devlet bürokrasisinin artması demektir. Artan devlet harcamaları daha çok vergiye ya da daha çok borçlanmaya eşittir. Sonunda Amerika fiyat denetiminden vazgeçti fakat altında yatan enflasyonu kontrol altına almak 10 yıl sürdü. Bugün bile insanların hala hükümetin çeşitli malların fiyatlarına sınır getirmesini talep ettiklerini duyarsınız. 2007'de insanlar benzine fiyat sınırı getirilmesini istiyorlardı. İnsanlar insan gibi davranmayı sürdürürler ve hala düşük fiyat isterler. Hükümetin ve tüketicilerin geçmişin hatalarından ders alacak kadar akıllı olup piyasayı kontrol etme girişimlerinin istenmeyen sonuçlar getirdiğini kavramalarını isterdim. Arz ve talebin temel ilkelerini göz ardı edenler sadece tüketiciler değildir. Üreticilerin de taban fiyat istedikleri zamanlar olur. Taban fiyat bir mal, hizmet ya da öz kaynağı uygulanabilecek asgari yasal fiyattır. Muhtemelen en iyi bilinen taban fiyat asgari ücrettir. İş gücü piyasasında bu öz kaynağı haneler arz ederken işletmeler talep eder. Vasıfsız işçi nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri temsil eden politikacılara çoğunlukla asgari ücretin artırılması konusunda baskılar gelir. Asgari ücretteki bir artışın haklı gerekçesi olduğuna, çünkü işverenlerin daha yüksek ücret ödeyip aynı işçi sayısını muhafaza edeceklerine inanılır. Oysa bu ancak insanların insan gibi davranmadıklarını varsaydığınız takdirde yürür. Örneğin seçmenlerden gelen baskı sonucu büyük bir şehrin belediye meclisinin asgari ücreti federal standartın üzerine saati 10 dolara çıkardığını farz edin. Ayrıca şehir içindeki yoksul semtlerde denge ücretin saat başına 8 dolar, banliyöde ise saat başına 11 dolar olduğunu da varsayın. Şehir içinde ne olur, banliyölerde ne olur? Şehir içinde daha fazla üretici, iş güçlerini yüksek fiyattan arz etmek isteyecek fakat daha az sayıda tüketici yani işveren bu iş gücünü yüksek fiyattan almak isteyecektir. Sonuçta vasıfsız işçi fazlalığı yani işsizlik ortaya çıkar. Banliyölerde denge ücret 11 dolar olduğu için asgari ücret artışının etkisi olmaz. Sonunda işlerini koruyabilen yoksullara yardımcı olma niyetindeki politika işten çıkarılıp iş gücü piyasasına girerek saati 10 dolara iş arayanların işsiz kalmasıyla sonuçlanır. İlginç bir şekilde asgari ücretin artırılmasını en çok savunanlar çoğunlukla artıştan en çok zararı görenler olur. Artık politikacılar bunu öğrenmiştir. Dolayısıyla çoğu zaman asgari ücretteki artışları yeni asgari ücretin vasıfsız işçinin ortalama denge ücretinden az olmasını sağlayacak şekilde yapacaklardır. Örneğin vasıfsız işçi için piyasadaki ortalama denge ücret saat başına 8 dolar ise politikacılar ekonomiye çok az etkisi olduğunu bilerek asgari ücretin memnuniyetle 6 dolardan 7,5 dolara çıkaracaklardır. Buna rağmen asgari ücreti yükselttikleri için bunu övünülecek bir başarı olarak göreceklerdir. Şimdi size vergiler ve sübvansiyonlardan bahsedeyim. Devlet işletmeleri kıskandıran bir güce sahiptir. Bu ödemeye mecbur tutma yani vergilendirme olarak bilinen güçtür. Verginin tersi sübvansiyondur. Sübvansiyon destek olmak amacıyla devlet tarafından bir sektöre ya da işletmeye para verilmesidir. Devlet vergilerle sübvansiyonları sadece geliri arttırmak ya da yeniden dağıtmak amacıyla değil, insanların dürtülerini şekillendirmek ve piyasayı değiştirmek için kullanır. Bütün etkin hükümetlerin elinde vergi gücü vardır. Vergiler mikroekonomik politikanın bir aracı olarak kullanılabilirler. Örneğin hükümet belli bir ürünün üretimini düşürmek isterse üreticiye vergi uygulayabilir. Bu üretim giderlerini yükseltir ve piyasadaki arzı düşürür. İç savaştan önce ulusal bir para olmadığı için binlerce değişik para dolaşımdaydı. Savaş ulusal bir para dürtüsü yarattı. Kongre yeni doların başarısını garantilemek için tüm diğer para cinslerine vergi uyguladı. Böylece onların ortadan kalkmasını sağladı. Nasıl mı? 1 dolar size 1,5 dolara patlasaydı tedavüle dolar çıkarır mıydınız? Hükümet vergilendirmeyi üretimi düşürme amacı gütmeden geliri yükseltmek için de kullanabilir. Örneğin pahalı mal ve hizmetlere uygulanan lüks tüketim vergileri piyasayı etkilemesi gerekmeksizin geliri yükseltir. Pahalı bir otomobil alacaksanız 500 bin dolar mı yoksa 501 bin mi harcayacağınız kararınızı pek değiştirmez. Günah vergisi yani sigara, alkol gibi gereksiz fakat popüler ürünlere uygulanan vergiler denilenin günah vergisi denilenin vergilerin amacı gelir yaratmak olduğu kadar sakıncalı görülen ürünlerin tüketimini de düşürmektir. Bu tür ürünlere uygulanan yüksek vergiler bu ürünlerin kara borsasına yol açabilir. Hükümet sübvansiyonları belli mal ve hizmetlerin üretimini caydırmak yerine teşvik etmek için kullanır. Sübvansiyonların etkisi mal ve hizmetlerin arzını artırıp fiyatını düşürmek şeklinde olur. Birçok çiftçi ve hayvan yetiştiricisi devlet tarafından sübvanse edilir. Çiftlik ürünlerini sübvanse etmek daima yeterli miktarın üzerinde gıda maddesi bulunmasını garantiler ve yerli çiftlik ürünlerinin ihracatında fiyat üstünlüğü sağlar. Bazen çiftlik sahipleri üretmemeye teşvik etmek için sübvanse edilir. Bu tarım ürünlerinde fiyatları suni olarak yüksek tutmak için suni bir üretim azalması sağlar. Çiftlik sübvansiyonlarını eleştirenler bunun verimsizlik yarattığını ve kıt kaynakların yanlış dağılımına sebep olduğunu öne sürmektedir. Birçok yoksul ülkenin bel bağladığı esas ihraç malı tarım ürünleridir. Dünya Ticaret Örgütü'nün görüşmelerinde uzlaşmayı engelleyen çekişmeli bir konu, sanayileşmiş ülkelerin yoksul ülkelerden kendilerini serbest ticarete açmalarını istemelerine rağmen kendilerindeki tarım sübvansiyonlarına son vermemeleridir. Bu sübvansiyonlar yoksul ülkelerin zengin ülkelerle rekabet etmesini zorlaştırmaktadır. Devlet sübvansiyonlarının büyük çoğunluğu tarımla ilgili olmasına rağmen hepsi de değildir. Örneğin ihracat sübvansiyonları yerli piyasaların uluslararası arenada rekabet etmelerini sağlar. Kalkınma sübvansiyonları üreticileri belli coğrafi alanlara yerleşmeye teşvik eder. Bazı devlet destekleri dolaylıdır. Yani vergi muafiyeti ve düşük faizli kredi garantisi gibi. Ama yine de ekonomi politikalarını uygulamak ve piyasayı etkilemek için kullanılırlar. Vergi sübvansiyonları, gelir vergisi kanununun bu kadar karmaşık olmasının sebeplerinden biridir. Bazı ekonomistler, üniversite öğrencilerinin kredi ve bunlarla sübvanse edilmesinin sorunun çözümü değil parçası olduğunu iddia etmektedirler. Mali yardım sistemi iyi niyetli olsa da üniversitelere talebi arttırmaktadır. Bildiğiniz gibi talep artışı fiyat artışlarına yol açar. Diğer sübvansiyonlar üreticiler yerine tüketicilere yönlendirilmiştir. Dar gelirliler için kira desteği gibi. Tüketici sübvansiyonları arz talebi etkilemekten ziyade zarar görenleri korumayı amaçlar. Fakat bu destekler piyasayı da etkiler. Kara borsa yasa dışı ticaretin oluşmasını sağlar. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan gıda yardımları bile kara borsa faaliyetlerine maruz kalır. Gıda yardımı alanların bir kısmı 1 dolar nakit karşılığında 2 dolarlık gıda yardımını başkalarına vermeye hazırdır. Bundan yararlanırlar çünkü artık canlarının istediğini almakta özgürdürler. Satın alan da bakkaliye malzemelerini yarı fiyata almakla yarar sağlar. Sistemdeki sorun verimsiz olması ve gıda yardım alıcılarına fayda getirmemesidir. Bir nakit ödeme sistemi içerisinde vergi mükellefi kazançlıdır. Çünkü aynı değerdeki hizmetin maliyetinin çok altında verir. Alıcı da kazanır çünkü bakkaliye malzemelerini gıda puluyla ödemek gibi utanç verici bir durumla karşılaşmadan alabilir ve isterse daha çok önem verdiği başka bir şeyi de satın alabilir. Bu tür bir sisteme karşı çıkılmasının nedenlerinden biri bazılarının gıda yardımıyla yiyecek almak yerine sigara, alkol hatta uyuşturucu alabilmeleridir. Şu örneği düşünün. Gıda yardımı alan bir kişinin aynı zamanda sigara bağımlısı olduğunu varsayın. 100 dolarlık gıda pulu alıp onları anında kara borsada satar. Böylece 50 dolarlık sigara alabilir. Sonuçta 50 dolarlık sigarası vardır fakat yiyecek bir şeyi yoktur. Şimdi gıda yardımı alan birinin 100 doları nakit olarak aldığını farz edin. Bunun 50 dolarıyla sigara alır fakat hala yiyecek almak için 50 doları kalmıştır. Şimdi o da vergi mükellefi de daha iyi durumdadır. Ayrıca nakit ödeme sistemi kara borsayı ortadan kaldırır ve uygulaması çok daha ucuzdur. Evet, bugün devlet piyasaya girerse neler olur? Devlet piyasaya nasıl girer? Bunları size anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım kafanızdaki birçok soru işaretine yanıt bulabilmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek, yanlış bir şey söylediysek, dilimiz dönmeyip takıldıysak kusura bakmayın efendim. Affedin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.